Sakarya'dan bir soru var. Lanetleşmeye davet ettiğiniz Faruk Beşer'in sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de öyle değerlendiriyorum işte. Ben kendimden emin olmasam lanetleşir miyim? Der miyim? Ben de ailem de köküm kurusun der miyim? O da eğer iddiasından emin olsaydı tamam derdi, ben de varım derdi. Benim de dediğim yanlışsa benim ve ailemin kökü kurusun diyebilirdi. Diyemedi. İyi etti dememekle iyi etti. Lanetleşmeye girmemekle iyi etti. Çünkü Allah kökünü kuruturdu onun. Her ne kadar bize bunca hakaret yaptıysa da yine de Müslümandır. Ben kökünün kurumasını istemem. Lanetleşmemeye, yani lanetleşmeye girmemekle kendine ve ailesine iyilik etmiş oldu, kötülükten korunmuş oldu. Ama yapması gereken şeyi de yapmadı. Ne tevbe ettiğini duyduk, ne özür diledi. Bu dünyada lanetleşmemiş olabilir, lanetleşmekten kurtulabilir ama ahirette yazdıklarının hesabını verecek, çünkü kendisine hakkımı ben haram ettim. Ve tek bana değil, bütün arkadaşlarıma da beyinsiz dedi. Neler dedi, neler dedi. Bana put dedi, size de putperest dedi. Ben sizin putunuzmuşum, siz de bana tapıyormuşsunuz. Neler neler demedik, laf bırakmadı ki. Bunların hesabını ahirette verecek. Hadi bu dünyada lanetleşmekten kurtuldu. Ya ahirette hesaptan kurtulabilir mi? Yapması gereken şey herkesin elini ayağını öpmek, özür dilemek, ne olur beni affedin demektir. Sen bir yanlış yaptın. Sana bir görev mi verdiler bilmiyorum artık. Bir yanlış yaptın. Ve bize bu kadar laf söyleyen adamın, ben geçen iki hafta evveldi değil mi? Size kendi kitabından bazı bölümleri okudum. Bize Fethullah Gülen Projesi'nin, bizi Fethullah Gülen Projesi'nin ve darbenin ucu olmakla itham eden kişi, kendisi, bakın bu kitabı yazmıştı, ben size geçen hafta gösterdim. İki hafta evvel gösterdim. Bu kitabında, o zaman size bazı yerlerini okudum. Hatırlarsanız, özetle ne diyordu Fethullah Gülen için? Bütün ilmimi aldığım kaynakların başında o gelir. Eğer diyor bir gün ileride benimle ilgili bir kitap yazılacak olsa, hayatımı anlatan bir kitap yazsa birisi, şöyle dese diyor doğrudur. Bütün ilmini aldığın ilmini aldığı kaynakların başında Fethullah Gülen'in kasetleri gelir dese doğrudur diyor. Ya da kitapları neyse. Yani Kur'an ve sünnetten almamış. Zaten Kur'an ve sünnetten alsaydı ilmini, o cemaatin ya da işte örgütün neyse yanlışlarını görebilirdi. Onlar kızlara şarkılar söyletiyordu. Bu haramdı. Güya fıkıhçıdır. Bunu görmüyordu. Fıkıhçı görmese kim görecek? Edebiyatçı mı görecek? Allah'ını seversen. Fıkıhçı görmezse, yani bunun haram olduğunu söylemezse, itiraz etmezse, kim itiraz edecek ya? Bunların yaptığı bu kadar haramları, yanlışları, dine verilen zararları, dinler arası diyaloglarını, ehli kitabın cennetlik görmelerini, İsrail'e yaptıkları duaları, Amerika'yı öven sözlerini, laikliği öven sözlerini, kızların başlarını açmalarını, cemaatte soruların verilmesi gibi olaylar, bunlar biliniyordu zaten. Bu gibi olayları 28 Şubat darbesini desteklemişlerdi. 28 Şubatçılara destek vermişlerdi bunları. Yani bir sürü şey sayabiliriz. Bütün bunları görmedi ve ilmini ondan almış. Kendi söylüyor. Ve ilmimi ondan aldım. Bir. Sonra ne diyor? Fethullah Gülen diyor alimdir. Bir. Hem de müştehittir. İki. Hem de mücedditir. Üç. Müceddit peygamberimiz her asırda dini yenileyen, tecdit eden insanların geleceğini söylüyor. Bunlar alim ötesi, müceddit insanlar. Her biri bir alanda dini yeniler, bid'atleri, yanlışları temizler. Halbuki bunlar dine bid'atler soktular. Bırakın müceddit olmayı, dini yenilemeyi, bid'atları temizlemeyi, bid'at soktular dine. Ben ta yıllar evvel demiştim, şu asrın en büyük bid'atlerinden birisi ehli kitabı cennetlik görmektir ve bunlar bunu yaptılar. Bu 1400 yıldır hiçbir alimin demediği bir laf. Peygamberimizi tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olarak Kur'an'ı da aynı şekilde kabul etmedikleri halde onlar cennetlik gördüler ve Sırat Köprüsü'nden geçirdiler. Bu itikatta büyük bir bid'at. Bırakın bid'atları temizleyen bir müştehit olmasını, bid'at soktular dine. Güya kendi hizmetlerinin başarılı olması için her şeyi de caiz kıldılar. Çoğu zaman namaz kılmıyorlardı. Karıları açık saçık geziyordu. Yeri geldi mi içki içenler vardı bunların içerisinden. Bunların hepsi bid'at. Şia'da bile böyle bir takiye yok. Bu takiye ötesi bir şey. Bu takiye değil, takiyeden çok öte bir şey bu. Bu örgütsel bir yapılanma. Bütün bunları görmedi. Alim, müştehit. Halbuki bir kere Fethullah Gülen fıkıhçı bile değil. Ne müştehidi? Ne müştehidi? Fethullah Gülen daha çok sahabe hayatından okuyup anlatan, ağlayarak anlatan bir insandı. Yani ne müştehidi? Müştehit demek ne demek biliyor musun sen? Zaten onun öyle bir iddiası da yok. Hiçbir zamanda olmadı yani. Yani güçlüyken yağcılık yapıyorlar. Başka bir şey değil. Alim, müştehit, müceddit, hatta bir de mehdiyyum bih. Mehdi. Hangi mehdi? O beklenen mehdi değil de kastettiği şey. İftira olmasın. O bize iftira attıysa da biz atmayalım. Onu kastetmiyor. Mehdiyyum bih demek. O beklenen Mehdi muntazır değil. O değil. Mehdiyyum bih kendisi hidayet üzere olan ve kendiyle hidayete ulaşılan kişi demek. O manada onu Mehdi olarak da görüyor. Yani onun izinden giderseniz hidayete ulaşırsınız. Diyordu. Mehdiyyum bih dediğin zaman bunun manası şu. Onun izinden gidenler hidayete ulaşır. Şimdi ne diyor? Yanlış yapmışız diyor. Görmemişiz diyor. Aldandık diyor. Ama herkes aldandı neyse ki diyor. Bakın hangimiz aldanmadık diye bir yazı yazmış. 24 Temmuz'da daha yeni anlamış. 64 yaşına gelince 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hala anlamamış o tarihe kadar. O tarihte yeni anlamış. Hangimiz aldanmadık? Bir de herkes sizi itham ediyor. Ya sen kendine bak. Biz aldanmadık çok şükür. Sen 64 yaşında anladığın meseleyi ben 20 yaşında anlatıyordum millete. Herkes senin gibi aldanmadı. Niye itham ediyorsun herkesi? Ben ta 98'de 33 yaşındayken ben diyorum ki şu günahlara giriyorsunuz. Daha evvel bazı hizmetleriniz oldu, Allah size yardım etti ama dini bozmaya başladınız. Kızlarınızın başını açmaya başladınız. Her şeye fetva vermeye başladınız. Allah'ın tokadını yiyeceksiniz. İsminiz kötü anılacak, kalplerde yeriniz kalmayacak. O kaseti izlemişsinizdir. Ta 98'de ben onu söylüyorum, 18-19 sene önce. Bu diyor ki hangimiz aldanmadık? Yani kendi aldanmış ya, herkes aldanmıştır. Hayır, herkes senin gibi aldanmadı. Çünkü sen Kur'an'la sünnetle bakmıyordun meseleye. Baksaydın sen de aldanmazdın. Ama sen kim güçlüyse onun yanında yer alıyorsun ve her yaptığına bir kılıf buluyorsun. Her güçlü ya çünkü. Güçlü olduğu için her yaptığını övüyorsun. Övme ihtiyacı duyuyorsun. Onunla beraber olmak istiyorsun. Bu eziklik psikolojisi yani. Güçlülerle beraber olma. Ezik insanlar böyle olur. İradeli, şahsiyetli insanlar yanlışa yanlış der. Ne kadar güçlü olursa olsun. O gün ona öyle söylüyordu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı göklere çıkartıyor. Bakın. Aynı zat. Diyor ki sonra bu, önce bu aldanma meselesini okuyayım. Sonra bu hatayı yapanın tek ben olmadığını görünce rahatladım diyor. Yani başkaları da aynı hata yaptı, seviniyor. İnsan sevinir mi? Baktım ki aldanan bir ben değilmişim. Önemli olan aldandığını anlamak. Vallahi önemli olan bizim bildiğimiz aldanmamak. Ne zamandan beri aldandığını anlamak önemli oldu? Yani seni mesela diyelim ki çok büyük bir tuzağa düşürüyorlar. Onunla, şimdi anladım diyorsun. Maşallah. Ya ne büyük başarı yani aldandığını anlamak. Bu ne zaman yazıyor? 24 Temmuz. Yani darbe girişiminden sonra zaten yani dünya anladı. Ondan sonra anlamış, onunla bile övünecek kadar pişkinlik yani. Pes doğrusu yani. İnsan bununla övünür mü? Bakın diyor ki işte bunlar şöyle şöyle yaptılar. Şimdi söylüyor tabii. Bankaları hortumlayanlara şefaat ettiler. Ecevit'i kastediyor burada. Ecevit zamanında 10 tane banka birden batmıştı. Bankaları hortumlayanlara şefaat etti yani. Fethullah Gülen o zaman demişti ki ben Allah bana hak verirse kıyamet günde Ecevit'e şefaat ederim. Onu kastediyor. Ve sonra diyor ki yani sadece Cumhuriyet tarihinin değil, bize göre Osmanlı'nın son 300 yılı dahil, yani son 400 sene olmuş oluyor. 100 sene o Cumhuriyet dönemi. Ondan evvel de 300 sene Osmanlı dönemi, 400 sene dahil en dindar ve en başarılı yöneticisine yani Tayyip Erdoğan'a harp açtılar. İlanı harp eylediler. Yani son 400 yılın en başarılı ve en dindar yöneticisi Tayyip Erdoğan'mış. Yani şimdi kendisi gerçekten öyle düşünüyorsa bir şey dediğim yok. Nasıl düşünürse düşünsün. Yalnız daha evvel de buna benzer ifadeleri Fethullah Gülen'e söylüyordu. Ben onu düşünüyorum şimdi. Ona da ne diyordu? Vahidu dehri feriyudu asri. Zamanının biricik adamı, asrının tek adamı. Bu abartılı konuşmaları ne zaman bırakacaksın? 64 yaşına geldin. Şu abartılı konuşmaları, güçlüleri böyle göklere çıkartmayı. Yani güçlüleri göklere çıkartıp kutsallaştırmayı adeta sen ne zaman bırakacaksın? Dün yaptın, hala ağzın yanmadı mı? Şimdi aynısını Tayyip Erdoğan'a yapıyor. Son 400 yılın dahisiymiş, en dindar adamıymış, en başarılı yöneticisiymiş. Onun için mi Irak'ta Amerika'yla beraber oldu ve Irak perişan vaziyette? Onun için mi Suriye perişan ettiler, perişan vaziyette? Onun için mi İsrail'le olan münasebetlerde, Rusya ile olan münasebetlerde, Mısır'la olan münasebetlerde hep yanlış, hep yanlış, hep yanlış yapıldı? Ve şimdi hepsinden U dönüşü yapılıyor. Öyle mi değil mi? Ben 5 yıldır Suriye politikasının yanlış olduğunu anlatmıyor muyum? Biraz evvel, buraya çıkmadan evvel masama koymuş arkadaşlar. Numan Kurtulmuş'un bir sözünü gazetelere çıkmış. Numan Kurtulmuş diyor ki Suriye politikamız çok yanlış sonuçlar verdi, yanlış yaptık diyor, itiraf ediyor. Suriye politikası Numan Kurtulmuş'un politikası mı? Hayır, Tayyip Erdoğan'ın politikasıydı. Yani böyle abartıya gerek yok. Tayyip Erdoğan'ın başarıları da vardır, yanlışları da vardır. Böyle yağcılık yapmanın alemi yoktur. Son 400 yılın en başarılı, en dindar. Din bir kere insanın kalbinde olan bir şeydir. Sen nereden biliyorsun dindar mıdır, değil midir? Sen nereden biliyorsun? Gördüğün bir namazdır. Başka neyini görüyorsun? Kalbini mi biliyorsun? Yani kim daha dindar? Abdülhamid mi daha dindar falan mı falan mı falan mı falan mı? Yani herhalde çok dindar olanlar laikliği tavsiye etmezler. Son 400 yılın en dindar yöneticisi diyorsun. Dediğin kişi laikliği tavsiye etti. Anlaşılan senin din anlayışın laikçe. Anlaşılan senin din anlayışına göre de laiklik doğru ve güzel bir şey. Fıkıhçı. Maşallah. Ya sen seviyorsan sev. Tamam da abartıya gerek yok. Benim arkadaşlarımın bana olan sevgisini putlaştırmak olarak isimlendiriyorsun. Ama sen Tayyip Erdoğan'a onun 10 katını söylüyorsun. Benim arkadaşlarım hiçbir zaman bana son 400 yılın hocası demediler. Sen diyorsun bak son 400 yılın dahi lideri diyorsun. Şimdi benim arkadaşlarım mı putlaştırıyor, sen mi? Ben yine de sana putlaştırıyorsun demiyorum. Aşırı gidiyorsun diyorum. Eski şeylerini hatırlayın. Zamanın tek adamı, asrın tek insanı Fethullah Gülen için. Bakın ondan sonra daha başka neler var. Birkaç tane daha size söyleyeyim. Madem bize bir sürü laf söyledi, o zaman bunlar da dinleyecek. Yani bu kitabı yazan sanki o değil. Ben yazmış olsaydım, bana bu lafı söyleseydi, derdim ki ben o kitabı yazdığım için işte böyle konuşuyorlar. Ya ben onu 30 yıldır tenkit ediyorum, sen onu 30 yıldır göklere çıkartıyordun. 2006 yılında sen bu kitabı yazdın, o zaman 54 yaşında bir profesördün. Ben 20 yaşındayken yanlışları görüyordum. Sen 54 yaşında görmedin, bu kitabı yazdın. Ve hala bana diyorsun onların ucu mudur nedir? Benim de hayatım meydanda, konuşmalarım da meydanda. Yazdıklarım da meydanda, senin de yazdıkların meydanda, konuşmaların meydanda. Şimdi bu tür kitaplar, konuşmalar, makaleler hükümetin yayın organlarında hepsi silinmiş. Bu kitap artık piyasada yok, bulamazsınız. İşte biz bir tane bulduk. Bize böyle yapınca aradık, bulduk. Madem öyle işte böyle dedik. Yoksa biz bundan uğraşmazdık. Bakın diyor ki, Fethullah Gülen her konuda peygamberimizi örnek almaktadır ve tam da isabet etmektedir. Bakınız. Sayfa 35. Şahsen onun hayatının ve çalışma metodunun her safhasında, çalışma metodu yani hareket metodu ve çalışma metodu, tamamen sünnete aykırı bir hareket metotları vardı. Onu sünnete uygun görüyor. Bakın. Şahsen onun hayatının ve çalışma metodunun her safhasında ve her boyutunda Hazreti Peygamber'e örnek almanın bulunduğuna inanıyorum. İsabet edip etmeme ise ayrı bir şeydir ve şahsen böyle bir isabetsizlik de görmüyorum. Yani isabet ediyor. Yani o cemaatin hareket metodu, örgütlenme tarzında olan, haramların helalleştirilmesi, Ehl-i Kitab'ın cennete sokulması, itikatta da amelde de bir sürü yanlışlar, kızlara şarkı söyletilmesine varana kadar Diyor ki isabetsizlik görmüyorum. Faraza diyor olmuş olsaydı bile bu da yani bir hata olsa bile yaptıklarında bu da sonuç itibariyle bir içtihat hatası olurdu ve sahibine yine de bir sevap kazandırırdı. Yani içtihat hatasıymış. Yani Fethullah Gülen müştehit olduğu için onun gözünde yaptığı da içtihat hatası olmuş oluyor. Şimdi içtihat nerede yapılır bir kere? Nerede yapılır? O meselede ayet hadis yoksa, varsa zaten içtihat yapılmaz. Şimdi bunlar aleni yanlışlar yapıyor. Hakkında ayet olan, hadis olan meselelerde yanlışlar yapıyorlar, haramlara giriyorlar ve bunların bu yaptığını haram olarak görmüyor ve içtihat olarak görüyor. Bu içtihat mıdır? Ne Fethullah Gülen müştehittir ne de yaptığı içtihattır. Kendince bir şey ortaya koyuyor. İçtihat nedir? İçtihadın bazı dayanakları olur. Kur'an'dan bir kere Kur'an'a sünnete aykırı olmaz. Olamaz. Ayrıca Kur'an'dan sünnetten dayanakları olur. Bunların yaptığı ise içtihat sayılamaz. Çünkü Kur'an'a sünnete aykırıdır. Yaptıklar birçok şeyler 30 yıldır. Kur'an'a sünnete aykırı ve Kur'an'a sünnete yani yaptıklarının Kur'an ve sünnetten bir delili yoktur. Mesela Türkçe olimpiyatlar yapıyor, kızlara şarkı söyletiyor. Mesela Hristiyanlar, Yahudiler cennetlik kabul ediyor. Bunun neresi Kur'an'a sünnete uygun? Bu içtihat mı yani şimdi? Güçlü ya, Fethullah Gülen bu kitap yazdığı yıllarda çok güçlü ya. Yaranmaya çalışmalar bunlar. Güçlüye sokuluyorlar. Güçlünün yanında yer alıyorlar. Bakın sayfa 35'te yine diyor ki ama bu melhuz hatalara binaen yani hani hata olarak görseniz bile bazı şeyleri yine de diyor gıybetinin yapılması hiçbir şekilde hiçbir bakımdan tecviz edilemez. Yani caiz görülemez. Yani gıybeti yapılamaz. Aleyhinde konuşamazsınız diyor Fethullah Gülen'in. Bakın. Günlük hayatında, metodunda, hicretinde, Amerika'ya hicretinde, kısaca hazarında ve seferinde hep sünnet üzere hareket ettiğini sanıyorum. Hatta eğer bugün Amerika'da ise bunun bile sünnetten bir örneğe dayandırıldığı gibi bir izlenime sahibim. Amerika'ya gitmesi de bir hicrettir diyor. Ve her yaptığı sünnete uygundur diyor yani. Herhalde darbesi de sünnete uygundur. Eğer o yaptıysa, ben itham etmiyorum, yaptıysa. Sayfa 52-53'te müzikle ilgili Fethullah Gülen'in görüşünü, yani çalgılar çalınmasına da fetva veriyordu. Zaten Türkçe olimpiyatlarından da belliydi. Bunu da çok güzel bir görüş olarak görüyor fıkıhçı Faruk Beşer. Bakın sayfa 52-53. Müziğin felsefesini yaptığı, ya Fethullah Gülen sanki müzik ustasıdır, müziğin felsefesini yapıyor. Ya bu kadar yağcılığa gerek yok. Fethullah Gülen ne anlar müzikten? Müziğin felsefesini yapıyormuş. Yani taraftarlarının hoşuna gitsin diye, cemaattekiler hocamızı övdü, göklere çıkardı desinler diye, onun müzik felsefesi, müzik filozofu bile yaptın ya. Ya Fethullah Gülen ne anlar notadan, müzikten? Onu müziğin filozofu yaptı. Diyor ki müziğin felsefesini yaptığı ve gereğini anlattığı, yani müzik gerekliymiş, anlattığı bir saadette yani ondan kaçılamayacağını, bu sebeple de üzerine eğilinmesi gerektiğini uzun uzun anlattıktan sonra şöyle der. Onun için, yani Fethullah Gülen şöyle der. Onun için toplumun kabul ettiği müzik türlerinden zararsız olan veya daha az zararlı eserleri icra ederek, yani mesela hafif müzik, batı müziği değil de diyelim sanat müziğini icra ederek onların ihtiyacını karşılayacak ve böylece bu alanda da mesajınızı vermiş olacaksınız. Sanat müziği yaparak mesajınızı vereceksiniz. Şimdi diyor ki Faruk Beşer, görüldüğü gibi burada müziğin meşru olanının alınmasından öte müziğin meşru olanını alın demiyor. Daha ötesini söylüyor. Çok güzel bir şeymiş gibi. Öte ondan kaçılamayacağı gibi. Yani bir de kaçınamazmışız müzikten. Vallahi biz kaçınıyoruz ve bir şey olmuyor. Öyle bir, ya insan bu kadar böyle bir çevreye kendini sevdirmeye çalışır ancak. Yani müzikten Fethullah Gülen müziğin bazı türlerini yaparak o alanda da mesajınızı verin demiş diye, yani bu fıkha uygun mudur değil midir, fıkıhçı olduğu halde o cihetten meseleye bakmıyor ve diyor ki Fethullah Gülen böyle dediğine göre demek ki caizdir ve sadece müziğin meşru olanının alınması değil, ondan da kaçınamayacağımızı söyledi diyor. Kaçınamazmışız yani müzikten. Ondan kaçınılamayacağı gibi bir yerde gerekirse daha az zararlı olanının zararlı olanın yerine konulmasını tavsiye eder. Daha az zararlı olanın zararlı olanın yerine konulması. Yani daha kötü olanın terk edilmesi için daha az kötü olanı yapın. Halbuki ben hafif müziği, sanat müziğini de batı müziğini de yapmam. Sanat müziğini de yapmam. Bir şey de kaybetmem. Mecbur muyum? Mecbur muyum yani? İlla birini yapmak zorunda mıyım? Bunu tavsiye eder ki, Fethullah Gülen yani bunu tavsiye ediyor ki, bu bizim hukukumuzda zararı am, zararı has ile def olunur kaidesidir yani. Nedir bu kaide? Fıkıhçısın. Yazıklar olsun. Fıkıhçılık da yok yani bunlarda. Zarar yani genel zarar özel zararla def edilir. Yani genele bir zarar gelecekse genele zarar gelmemesi için özele zarar gelmesi kaidesi. Yani geneli korumak için gerekirse özel yani bazı kişilere zarar gelmesine razı olmalıyız. Yani bazı kişilere zarara razı olarak toplumu daha büyük bir zarardan kurtarma. Şimdi bunun, bu kaidenin burada işletilmesi doğru mudur? Yani toplumun genelini bir zarardan korumak için buna razı olalım. Ya da diyor ikinci kaide, ehaffu darareyn ihtiyar olunur. Yani iki zarardan hafif olanı tercih edilir. Bu kaidelere göre diyor fetva vermiş oluyor. Fethullah Gülen bu kaideler belki bilmiyor da, bilse de öyle bir iddiası da yok zaten. Bu kaidelere göre ben böyle söyledim demiyor, böyle bir delil sunmuyor. Bu onun yerine, onun namına deliller döktürüyor. Ve iki zarardan hafif olanı tercih edilir kaidesine göre. Yani Fethullah Gülen'in bu görüşlerini diyor fıkıh açısından da doğru buluyoruz. Yani bu kaidelere göre de doğru bir şey yapıyor. Doğru bir görüş ortaya atıyor. Şimdi bu kaide nedir? Mesela ehvel-i şerreyn ihtiyar olunur mecellede de var. Bu hadisten çıkmıştır bu kaide. Bu kaide nerede geçerlidir? İki kötülükten, iki şerden hafif olanı tercih edilir. Bu nerede geçerlidir? Böyle batı müziğiyle sanat müziğinin karşılaştırması değil. Bir kere orada bir zaruret var. Birini yapmak zorundasın. Ya daha kötüsünü ya daha az kötüsünü. Birini yapman lazım. Bu kaidenin kaynağı nedir? İmam Ebu Yusuf ve bazı müçtehitlerin bir sözü var. Demişler ki, hiçbir kimse bizim görüşümüzün delilini bilmeden bizim görüşümüze göre fetva vermesin. Biz bir şey söylüyorsak bir delilimiz vardır. O delili bilirsen ne dediğimizi anlarsın yani. O delili bilmezsen ne dediğimi yanlış anlarsın. Şimdi bu hadis, bununla ilgili bir hadis var. Hadisten çıkmış bu kaide zaten. Hadisi bilmeyince kaideyi de anlamıyor. Bu hadisten çıkan bir kaidedir. Her türlü duruma şamil değil. Her türlü durum için kullanılmaz. İstisnaları var yani bunun. Bu kaide hangi hadisten çıktı? Müslim'de geçen bir hadis var. Bir yolculuk esnasında Peygamberimize gelmişler demişler ki ya Resulallah, yiyeceğimiz bitti. Ne yapalım? Asker aç. Yolda uzun. Buyuruyor ki develeri kesin. Şimdi alimlerimiz bundan bir kaide, hatta 4 tane kaide çıkartıyorlar. Mecellede hepsi de var. Diyorlar ki Peygamberimiz burada ne yaptı? Belki basit bir olay, münferit bir olay, özel bir olay. Ama bu özel olaydan genel kaideler elde edilebilir. Alim bakışıyla baktığın zaman alimler bunu yapmışlar. Yani o hadisten bir sürü kaideler elde etmişler. Bunlardan biri de şu. İşte ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. İki şerden hafif olan tercih edilir. Ya da iki fesat, başka bir kaide. İki fesat taarruz ettik de ehaf-ı irtikab ile azamının çaresine bakılır. Biraz Osmanlıca, biraz Arapça, biraz Türkçe. Yani iki fesat, iki kötülük yani. Birini tercih etmek zorunda kalırsanız, ehaffını, hafif olanını yaparak büyüğünden kurtulursunuz. Anlaşıldı mı? Ya da iki şerden hafif olanı tercih edilir diyebiliriz. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Burada Peygamberimiz ne yapıyor? Askerin ölmesi bir fesat, bir kötülük. Sahabenin şehit olması. Develerin kesilmesi de bir fesat. Çünkü develere ihtiyacımız var. Develer olmasa savaşamayız. Bir de yükümüzü kim taşıyacak? Deve taşıyor. Bu ikisi de, askerin ölmesi de fesat, develerin ölmesi de, kesilmesi de fesat. İkisi de kötü bir durum yani. Bu durumda Peygamberimiz hafif olanını tercih ediyor. Diyor ki, evet, develere de ihtiyacımız var ama asker daha önemlidir. Deveyi kesin. Hafif olanını yapıyor, büyük olan, daha kötü olan, daha büyük olan kötülükten kurtuluyor. Bu ne zaman? Zaruret durumunda. Oradan bir zaruret var. Şimdi bir fıkıhçı bunu bilmeyecekse niye fıkıhçı olmuş? Yağcılık yapmak isterse bir insan ancak bu kadar yapar. Ve kaideleri de mahvediyor yani. Bu kaidenin maksadı bu muydu? Sen onların yaptığı her yanlışı bir kaideyle mi açıklamaya çalışıyorsun? Bir kaidenin altına mı sokuyorsun? Bu kaideye göre yaptı diyorsun. Hayır, o kaideye göre yapmadı. O kaideye girmez bu. Orada bir zaruret durumu var. Sen en azından bazen zaruret olmasa da zaruret olmayabilir ama hacet olur, ihtiyaç olur. Bazen hacetler zaruret menzilesine iner, zaruret gibi görülür yani. Şimdi bunda ne zaruret var ne hacet durumu var. Efendim müzik de bir ihtiyaçtır. Müzik ihtiyacını helal yolla karşılaman mümkün. Kur'an'ın da bir musikisi var. İlahilerimiz de var. Defle de müzik ihtiyacını karşılayabilirsin vesaire vesaire. Yani böyle zorlamaya gerek yok. Zorluyor ve kaidenin içine sokmaya çalışıyor. Orada fıkıhçılık yapmaya kalkışıyor da yanlış yapıyor. Yani bir yerde bir fıkıhçılık yapmaya kalktın, o da yanlış yaptın. Ve sonra diyor ki bu sedd-i zarai de sayılır. Sedd-i zarai şudur yani. Yani bir kötülük olacaksa mesela, o kötülük olmadan evvel ona engel olmak, ona önlemler almak demek. Bu da bir delildir fıkıhta. Edille-i şer'iyyedendir. Yani bir alim icabında bir tehlike görür. Ona göre der ki o zaman şöyle yapalım. Şimdi Diyor ki yani Fethullah Gülen böyle bir tehlike gördü. Yani insanlar daha kötü müziklere gidecekler. Daha kötü müziklere gitmesinler diye önlem aldı. Mesela sanat müziğini diyelim ki tavsiye etti. Bu yani daha büyük kötülüğü önlemek sınıfındandır. Ve kötülük olmadan önlem almak sınıfındandır. Halbuki böyle değildir. Tam tersine bu kötülüğe götürmektir. Çünkü sen bunun önünü açarsan bugün sanat müziği, yarın olur batı müziği. Bu böyle gider. Böyle gider bu. Zaten bu millet de başlangıcında batı müziği, hafif müzik falan bilmezdi değil mi? Bizim çocukluğumuzda veya bizden evvelkiler bilir miydi o müzikleri? Bilmezdi. Ne bilirdi? Halk müziği, sanat müziği. Ondan sonra işte bu böyle bir şey. Müzik ilerliyor, ilerliyor. Her türlü hale giriyor. Seddi Zarai'ye göre aslında verilmiş bir fetva değil. Tam tersine. Yani bu kötülüğe set çekmek için, kötülüğün olmasını engellemek için ortaya atılan bir görüş olamaz. Tam tersine kötülüğe götürmüştür bu görüş. Ve sonunda kızlara bile şarkı söylettiler. Hem de her türlü müzik aletiyle. Hem de erkeklerin karşısında açık saçık. Bir kıl kıyafetle. Ne oldu şimdi? Hatta Emel Sayın'a varana kadar çıkardılar. Emel Sayın'a varana kadar. Hatta Samanyolu televizyonunda bazen kadınlar, şarkıcılar çıkıp şarkı söylüyordu. Şimdi bu söyler misin bana? Bu Seddi Zarai'ye göre nasıl oluyor? Bu kötülüğe set çekmek mi? Olmadan önlemek mi? Yoksa kötülüğe daha beter götürmek mi? Yazıklar olsun böyle fıkıhçılığa. Bunun sonucunda bir sürü kötülükler oldu ve daha kötüye gitti. Yani sen bunu durduramazsın ki. Bunu durdurmanın yolu müzikten uzak tutmaktır. Çok mezheplerde defe müsaade edilmiştir. Bazı mezhepler neye de müsaade, ya da çobanların kavallarını müsaade ediyor. Dersin ki bunları kullanın, daha ötesine gitmeyin, boş verin, uğraşmayın. Siz zaten bu dünyaya bunun için de gelmiş değilsiniz. Siz bu dünyaya müzik için mi geldiniz? Kur'an okuyun, ilahi okuyun. Yani en şeyi budur. Aslında Seddi Zarai bunu gerektirir. Çünkü bunu önünü açarsan gerisi gelir. Durduramazsın yani. Aslında kötülüğü önleme prensibine göre eğer bu fetva veriliyorsa yanlış. Kötülüğü önleme böyle olmaz. Tam tersine uzak durun demekle olur. Son olarak şunu da söyleyeyim. Sayfa 88'de. Eğer Hoca Efendi'nin vaktiyle isabetli olmadığını düşündüğüm görüşlerini 10 sene sonra aynen kabul etme durumunda kalmış olmasaydım, 10 sene sonra aynen kabul etmiş. Bugün de mesela dinler arası diyaloğa bunca tahşidat, yani konuşmalar yapılırken, Müslüman cemaatler arası diyaloğa aynı kıratta, ağırlıkta yer verilmemesinin, başka cemaatlerin hizmetlerinin adeta yok sayılarak desteklenmemesinin kesin hükmünü şimdiden koyardım. Ama bunlar, yani daha evvel de diyor böyle bir hata yaptım, tenkit ettim, sonra 10 sene sonra doğru olduğunu anladım. O yüzden diyor şimdi tenkit etmiyorum. Dinler arası diyaloglarını da, başka cemaatlerle görüşmemelerini de vesaire tenkit etmiyorum. Ama bunların diyor kesin hükmünü verebilmek için de bir 10 yıl daha beklemem lazım diyor. Yani din arası diyalog hakkında karar vermem için de bir 10 sene daha beklemeliyim. Ya da aslında bize öyle geliyor ama mesele öyle değildir diye düşünüyorum diyor. Yani hata değildir, bize hata gibi geliyordur. Öyle düşünmeliyiz. Çünkü Fethullah Gülen diyor yapıyor. O yapıyorsa hata değildir, bize öyle geliyordur. Ya da 10 sene sonra anlayacağızdır hikmetini. Senin bu kafanla Tayyip Erdoğan'ın Irak meselesinde 2003 yılında Amerika ile beraber olmasını da hikmetini sonra anlayacaktık. Ama 13 sene geçti ve Irak perişan ve 1,5 milyon Müslüman şehit oldu. Irak yerle bir oldu. Halen savaş devam ediyor. Ve dünyanın en kötü ülkesi durumuna geldi. Senin bu kafanla 10 sene sonra anlama kafasıyla Tayyip Erdoğan'ın da o siyasetini 10 sene sonra anlarız hikmetini, faydasını diyordunuz. Ama bak 13 sene geçti hala. Ve bu kadar insan öldü. Kim buna cevaz verebilir? Kim bunu hikmetli bir hareket olarak görebilir? Hikmetli bir siyaset olarak görebilir? Türkiye'nin o meselede Irak konusunda Amerika'yı desteklemesini, Müslümanların katledilmesine yardım etmesini kim caiz görebilir? Kim bunu iddia edebilir? Bu adamlar güçlüysen her dediğinde hikmet ararlar. Böyle adamlar. Güçlüysen yanlış bile yapsan onu sonra anlayacağızdır mutlaka. 10 sene sonra anlarız derler. Ama güçsüzsen doğru yolda da olsan sana her lafı söylerler bize söylediği gibi. İskenderun hadisesinde insanları sokağa döküyormuşum ben, ondan sonra provoke ediyormuşum, bilmem ne ediyormuşum, bir sürü olaya sebep oluyormuşum. Senin bu söylediğin var ya Faruk Beşer, bana emniyet müdürü söylemedi. Senin bu söylediklerini var ya, bize Toma'yla saldıran, saldırma emrini veren, gaz atan emniyet müdürü geldi benden helallik istedi. Geldi benden helallik istedi. Hocam hakkını helal eder misin bilmiyorum ama dedi vallahi billahi. Birkaç tane emniyet müdür yardımcısı oradaydı. Birisi bana kahve söylüyor. Birisi çay söylüyor. Abdest alacaktım. Bir polis terlik getiriyor. Bir polis havlu getiriyor. Senin dediğin gibi olsaydım herhalde bana öyle davranmazlardı. Hocam biz seni tanıyoruz, seni öyle olmadığını biliyoruz. Kaç defa bana söylediler. Vallahi billahi emniyet müdür yardımcılarının birisi bana aynen şunu söyledi. Hocam ne yapalım dedi, bizim de görevimiz bu dedi, buradan ekmek yiyoruz dedi. Bunun için para alıyoruz dedi, verilen görevi yapmak zorunda kalıyoruz dedi. Ya emniyet müdürü böyle konuştu benimle. Sen bana provokasyon yapan adam dedin, saldırgan dedin, demedik laf bırakmadın. Olayı bilmezsin. Haklı mıyız, haksız mıyız bilmezsin. Ömründe hiç riske girmemiş, rahatını bozmamış, masadan kalkmamış birisisin. Hiç riske girmeyen birisisin. Olay nedir bilmezsin hayatında. Sen kaç defa böyle olaylarda bulundun? Orada bize bir haksızlık var. Hiçbir sebep yokken kaymakamlık iptal ediyor. Ve sonra diyor ki Hatay bölgesine Furkan Vakfı giremez. Böyle bir şey var mı? İstanbul'a şunlar giremez. Şunlar Ankara'ya giremez. Bunlar Adana'ya giremez. Var mı böyle bir şey ya kanunda? Yaptıkları şey kanunsuz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hemen bize saldırıya geçiyorsun. Neden? Çünkü güçsüzüz. Fethullah Gülen böyle yapıyor. Ama her tarafta adamlar var ya, emniyet müdürleri, savcılar, hakimler, generaller var ya, onun her yaptığını güzel yorumluyor. Çünkü o güçlü. Şimdi bu hocalık mıdır? Güçlü olursa her yaptığını alkışla, anlayamadığın zaman da biz anlayamıyoruz ama 10 sene sonra anlarız de. Ama güçsüz gördüklerine de her lafı söyle. Sırtına AKP'ye dayamış, herkese laf söylüyor. Biz sırtımızı AKP'ye dayamadık. Ondan mı sen bize böyle yapıyorsun? Kitabında daha neler var neler açıp bakabilirsiniz. Bulabilirseniz tabii.